إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Zümer suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Allah adına yalan uyduran kimselerin, Allah'a karşı yalanlar düzenlerin kıyamet gününde yüzlerinin simsiyah olarak o mahkeme-i kübrada tüm insanların önünde, tüm peygamberlerin önünde, tüm melekenin önünde ve Allah Azze ve Celle'nin önünde o şekilde yüzleri simsiyah olarak yaratılacaklarını, o şekilde hesap vereceklerini bize ifade etmişti. Bu dünyada kara bir hayat yaşayanlar, orada da yüzleri kapkara olacak. Ne kadar kara bir hayat yaşadıysa, o gün orada o kadar kara olacak. Ne kadar temiz yaşadıysa, o gün orada o kadar temiz olacak. Bazılarının yüzleri nur olacak, nur gibi parlayacak. Bazılarının yüzleri de simsiyah kesilecek. Bu dünyada Allah namına yalanlar uydurmuş, bu dünyada İslam'ı değiştirmeye kalkışmış, Allah'ın demediklerini Allah adına söylemiş, peygamber adına söylemiş, bu şekilde dini bozmuş, dini kendilerine uygun hale getirmiş, dinin bazı hükümlerini kırpmış, bugünkü modern dünyaya uygun hale getirmeye çalışmış, Batı medeniyetine uydurmaya çalışmış, böyle olanlar kıyamet gününde yüzleri simsiyah bir şekilde haşrolacaklar. Diğer taraftan salih ameller işlemiş olanlara gelince, onlar da mutlu bir şekilde Rablerin nimetleri içerisinde olacaklar. Kur'an-ı Kerim ikisini karşılaştırır. Kur'an'ın anlatım üslubu, Allah Azze ve Celle genellikle böyle anlatır. Paralel anlatır. Bir taraftan cenneti, bir taraftan cehennemi. Ard arda anlatır, ikisine bakın, kıyaslayın der. Hangisini tercih ediyorsanız tercih edin demek ister. Cennetler şöyle, cehennem de böyle der. Bir kısım insanlar yüzleri nur olur, bir kısım insanların yüzleri kara olur. Tercih edin demek ister. İstediğinizi tercih edin. Bir kısım insanlar Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine göre hayatını sürdürmüş olanlar, iman ve salih amelle hayatlarını değerlendirmiş olanlar, onlar nur içerisinde Rablerinin önünde, mahkemede herkesin korktuğu, üzüldüğü, perişan olduğu bir anda onlar üzülmezler. Allah Azze ve Celle o gün kıyamet gününde ehli cennet olacak olanların üzülmeyeceklerini ifade eder. Onlar üzülmeyecekler. Rableri onları misafir edecek. Misafir korkutulur mu? Onlar korkutulmayacaklar. Onlar salih amellerle mi acaba bu makama yükseldiler? Elbette ki salih ameller önemlidir. Ama salih ameller ile insanın cenneti kazanması mümkün değildir. Cennet salih amellerle kazanılmaz. Salih ameller sadece birer sebep olurlar. İnsan ne kadar salih ameller işlerse işlesin, ne kadar hayırlı işler yaparsa yapsın, o ebedi cenneti, o ebedi nimetleri kazanacak kadar hayırlı ameller işleyemez. Bu mümkün değil. Zaten dünyada iken de Allah Azze ve Celle bize bir sürü nimetler vermektedir. Allah'a yapmış olduğumuz itaat ve ibadetlerimiz Allah'ın bu dünyada bize verdiklerini bile karşılamaz. Bırakınız cenneti. Bir gözünüzü kaybetseniz onun yerine 100.000 kez namaz kılmayı kabul edersiniz. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetler o kadar çoktur ki o nimetleri her bir ağza, bize verilmiş olan her bir hücre bir nimet, Allah'ın vermiş olduğu her bir hava, teneffüs ettiğimiz hava bir nimet, o nimetler hesaba katılacak olursa, terazinin bir kefesine konulacak olursa, diğer kefeye de yapmış olduğumuz amelleri koyacak olursak, amellerimizin bir hiç olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu dünyada yapmış olduğumuz hayırlı ameller dünyada bize verilen nimetlere karşılık bile değil. Bırakınız bunlarla cenneti kazanmayı. Bu dünyadaki nimetleri bile karşılamıyor. O halde bunlarla nasıl cennet kazanılacak? Allah Azze ve Celle aslında o salih ameller sayesinde bize rahmetiyle muamele eder. Rahmet ile insan cennete girer, amellerle değil. O halde ameller niyedir? Ameller rahmeti celbetmek için. Allah'ın bize merhamet etmesini sağlamak için. Ya Rabbi bir şeyler yapmaya çalıştım demektir bunun manası. Bir şeyler yapmaya çalıştım ama gücüm bu kadarına yetti. Eksiktim, kusurluydum, nefsim vardı, şeytanım vardı. Etrafımdaki kötüler vardı. Onlardan dolayı Ya Rabbi bu kadar yapabildim. Ama o kadar yapmış olmam bile yine de sana kulluk etmek istediğimi gösteriyor. Her ne kadar kusurlarım olduysa da yine de senin için bir şeyler yapmak istediğimi gösteriyor. Onun için bana rahmetinle muamele et de ben rahmetinle cennetine kabul eyle demektir. Amellerin manası bu. İnsan o amelleri onun için yapar. Yoksa ne kadar amel işlerse işlesin onlarla cenneti kazanması mümkün değildir. Cennet onlarla kazanılmıyor. Çünkü bir taraftan hayırlı amellerimiz varsa da diğer taraftan günahlarımız var. Bir taraftan hayırlı amellerimiz varsa da diğer taraftan Allah'ın üzerimizdeki nimetleri var. Sonra dünya hayatı geçici bir hayattır. Birkaç yıldan ibarettir. Birkaç yıl ibadet ile insanın ebedi bir hayatı kazanması mümkün olabilir mi? Eğri büğrü namazlarımızla, çizik, kırık dökük ibadetlerimizle o ebedi cenneti, o mükemmel nimetleri, o çiziksiz, o eksiksiz, o kusursuz nimetlere sahip olmak mümkün olabilir mi? Namaz kılarken aklımız bir yerde, oruçtayken belki bir sürü günahlar işliyoruz. Bu ibadetlerle mi cennet kazanılacak? Kıyamda akıl bir yerde, rükuda akıl başka bir yerde, secdede akıl başka bir yerde. Bunlarla mı cennet kazanılacak? Şu masayı almaya gitseniz mesela, mobilyacıya şunu almaya gitseniz, üzerinde bir çizik görseniz kabul etmezsiniz. Madem ki para vereceğim o halde çiziği olmasın dersiniz. Çizik sizi yok mu dersiniz. Kabul etmezsiniz, para vermezsiniz. Allah Azze ve Celle'den nasıl cenneti isteyeceğiz? Namazımızın her tarafı çizik, kırık, dökük. Orucumuz başka bir çeşit. Zekatımızda kusurlar var, hacımızda öyle. Diğer taraftan girilen haramlar ve kerahat olan şeyler. Bütün bunlarla, bu çiziklerle, bu kırık döküklerle mi Allah'tan isteyeceğiz? Biz kendimiz 3 kuruş parayı bile çizik olan bir masaya vermiyoruz. Şu klimanın bir tarafı çizik olsa ona para vermek istemeyiz. Ama her tarafı çizik olan namazlarımızla Allah'tan cenneti isteriz. Olacak şey midir bu? Hakikatte insan amelleriyle cenneti kazanamaz demek ki. Ona layık olacak bir amel işlemek mümkün değil. İşte onun içindir ki insanın amelleri sadece Allah'ın rahmetini celbetmek içindir. Onun içindir. Yoksa cenneti onunla kazanmak mümkün değildir. Allah Azze ve Celle bu şekilde mümin olanlarla kafir olanları karşılaştırdıktan sonra, kafirler yüzleri kapkara bir şekilde Rablerinin huzuruna dikilmiş, müminler ise yüzleri nurlu bir şekilde Rableri onların cennetiyle müjdeliyor bir vaziyetteyken ve onlara eğer cenneti kazanamasaydınız gireceğiniz yer işte şuraydı deyip gösterilecek cehennemdeki yerleri. Eğer cenneti kazanmasaydınız, eğer şöyle davranmasaydınız, eğer şu yola girmeseydiniz, az bir şey ayağınız kayıverseydi, o çizgide, o şöyle de gitmeniz mümkün, böyle de gitmeniz mümkün olan o çizgide yanlış bir karar verseydiniz, Allah doğru karar vermenizi sağladı. O anda şeytan saptırmak istedi, o tarafa kaydırmak istedi. Ama Allah Azze ve Celle elinizden tuttu da sizi bu tarafa doğru çevirdi. Eğer öyle olmasaydı, yol göstermeseydi, vicdanınız size seslenmeseydi o anda, o zaman işte varacağınız yer cehennemde şurası olacaktı diyecek. Ve Allah Azze ve Celle ehli cennete cehennemdeki yerlerini gösterecek. Eğer cenneti kazanmasaydınız işte buraya girecektiniz denilecek. Cehennemliklere de eğer adam olsaydınız ya, eğer adam olsaydınız sizin de varacağınız yer işte cennette şurası olacaktı denilecek. Onlara cennetteki makam gösterilecek. Müminler bu şekilde sevinç içerisinde olacaklar. Çok şükür diyecekler. Allah Azze ve Celle bize hidayet nasip etti. Çok şükür, demek ki hidayet üzere yaşamasaymışız, gireceğimiz yer burasıymış öyle mi? İşte o zaman sevinçlerine sevinç katılacak. Öbürlerine gelince ehli cehennem, ehli nar olanlar, onlar da cennetteki yerlerini görünce ah diyecekler. Keşke cenneti kazansaydım. Demek ki cennet bu kadar güzeldi öyle mi? Demek ki o yola girmeseydim, şu yola girseydim, demek ki buraya mı varacaktım? Ya hasrata diyecek. Yazıklar olsun bana, ne yaptım ben? Kendi kendini suçlayacak, kendi kendini kınayacak, itirafta bulunacak. Keşke diyecek. Keşke bir kez daha döndürülsek dünyaya. O zaman neler yaparım neler. Allah Azze ve Celle En'am suresinde bunu reddeder. Buyurur ki onlar tekrar döndürülselerdi bile dünyaya, o haramlara tekrar dönerlerdi. Yasaklandıkları şeylere tekrar dönerlerdi. Onlar aslında hiçbir zaman değişmezlerdi. Zaten değişebilecek olanları Allah değiştirmeden canlarını almamaktadır. Bir insan geleceği son noktaya gelir, ondan sonra canı alınır. Artık ondan sonra 1000 sene daha yaşasaydı bile bir şey değişmeyecekti. 1 milyar sene yaşasaydı bir şey değişmeyecekti. Allah Azze ve Celle onun geleceği son noktaya geldiğini bilir. Artık ondan sonra değişmesi mümkün değildir. Onu bilir ve artık onun canını alır. Dolayısıyla tekrar dünyaya gelsem, herhalde hayal gördüm diyecek. O gördüğüm şey herhalde hayaldi diyecek. Rüya mı gördüm ne diyecek? Cenneti gördüm, cehennemi gördüm, hesabı gördüm. Mahkeme-i Kübra'yı gördüm, herhalde hayalimde gördüm diyecek ve aynı hayata geri dönecek. onu bir rüya zannedecek. Demek ki insan neyse o, varacağı noktaya varır, ondan sonra canını verir. Ve işte Allah Azze ve Celle böylelerinden bahsettikten sonra buyurur ki, Allah her şeyi yaratandır ve her şeye vekildir. Her şeyin üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. Her şey onun himayesi altındadır. Her şeyin üzerinde Allah vekil olduğu halde insanlar başkalarını vekil tutarlar. Allah'a dayanmaları gerekirken başkalarına dayanırlar. Halbuki madem ki yaratan odur, o halde her şeyin üzerine vekil olan da odur. Her şeyin üzerine tasarruf etme hakkına sahip olan da odur. O halde insanlar neden başkalarına sırtlarını dayamak isterler? Neden başkalarını vekil tutarlar? Neden başkalarına güvenirler de Rabbim dedikleri Allah'a güvenmek istemezler? İstedikleri gibi yaşamak isterler. Başkalarını vekil tuttukları için değil aslında. Hakikatte onlar nefislerine tabi olurlar. Onu, o nefislerinin arzularını yerine getirebilmek için başkalarını vekil tutmuş gibi davranırlar. Hakikatte onları da vekil tutmazlar. Allah Azze ve Celle'ye sırtlarını dayamak istemezler. Onu vekil olarak görmek istemezler. Çünkü onlar rahat ve özgür bir hayat yaşamak istemektedirler. Halbuki o da mümkün olmayacaktır. Allah'tan başkalarına sırtlarını dayayanlar, Allah'tan başkalarının himayesine girenler, onların tasarrufu altına girenler, bir taraftan kendilerini çok gururlu varlıklar olarak ifade ederler ama diğer taraftan kendileri gibi kul olanlara kulluk yaparlar. Hani gururluydun? Hani gururluydun? Allah'a kulluk edeceğine insanlara kulluk ettin. Hani gururluydun? İnsanlar sana bir laf söylediği zaman kabul etmiyordun. Ama insanlara kulluk ettin, insanlara itaat ettin, Allah'a itaat etmedin. Allah'ı vekil olarak kabul etmedin, insanları vekil olarak kabul ettin. Allah Azze ve Celle buyurur ki, لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin anahtarları Allah'ındır. Göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Her şey onun elindedir. Bütün dizginler onun elindedir. Bütün kainat onun elindedir. Göklerin ve yerin anahtarları onundur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Allah'ın ayetlerini inkar eden o kafirlere gelince onlar hüsrana düşenlerin ta kendileridir. Onlar her türlü hüsran içerisindedirler. Onlar her türlü hüsran içerisinde. Nasıl ki vel asırda buyuruluyor, innel insane lefî kusur. İnsanoğlu hüsran içerisindedir. Her türlü hüsran içerisinde olduğunu belirtmek için tenvin ile gelmiş ayet. Husrin olarak buyurulmuş. Her türlü hüsran içerisinde olduğunu, bir tek çeşit hüsran içerisinde olmadığını, yalnızca dünyada değil ahirette de hüsran içinde olacağını, yalnız ahirette değil dünyada da hüsran içinde olacağını, dünyada bir çeşit hüsran içinde değil çeşit çeşit hüsranlar içinde olacağını ifade eder. Bir taraftan aile hayatında hüsran içerisinde olacak, ferdi hayatında hüsran içerisinde olacak, toplumsal hayatında hüsran içerisinde olacak, ümmet hayatında hüsran içerisinde olacak, dünya hayatında böyle, ekonomik hayatında hüsran içerisinde olacak, manevi hayatında hüsran içerisinde olacak, insanlarla olan münasebetinde hüsran içerisinde olacak, itikatta, itikadi meselelerde yanlışa düşünce, bir sapma içerisine düşünce artık ondan sonra her meselede hüsran içerisinde olacak. İmanın lezzetini kaybedecek. Müslümanca bir hayatın lezzetini kaybedecek. Müslümanca bir hayatın kolaylığından mahrum olacak. Fıskı fücur içerisinde yaşayacak ve o günahkar hayatın zorluğunu yaşayacak. Günahkarca bir hayat zor bir hayattır. İnsanlar belki Müslümanca yaşamayı zor görebilir. Nefsine zor geldiği için. Fakat hakikatte nefsinize uyduğunuz zaman başınıza gelecek olanlar çok daha zordur. İnsan nefsine uysa, mesela içki içmese, O anda belki az bir şey kendisini zorlayabilir. Mesela bir insan öldürmek istese, o anda nefsine hakim olsa belki biraz zorlanacaktır ama sonrasında huzurlu olacak, mutlu olacaktır. Ama nefsine yenildiği zaman ondan sonra yıllarca onu çekecek. Ahirete kadar, ahirette de çekecek, bu dünyada da. Aslında Müslümanca hayat kafirce, fasıkça, zalimce hayattan çok daha kolaydır. Aslında nefse uyulmayan bir hayat, nefse uyulan bir hayattan çok daha kolay bir hayattır. Ama onlar böyle görmek istemezler. Peşin olanı isterler. Hemen o anda tadacağı zevkin peşindedir. Daha sonrasında başına gelecek olanları düşünmek istemez. Tıpkı tembel bir talebe gibi o anda film seyretmek ister. Halbuki yarın imtihanı vardır ve o imtihandan zayıf aldığı için belki de yıllarca acısını çekecektir. Ama o anda nefsine hakim olamaz da filmi seyreder, dersini çalışmaz. Aynen öyle. Bunlar nefislerine uygun bir hayatı tercih ederler. Halbuki öyle bir hayat hiç de kolay bir hayat değildir. Allah Azze ve Celle bize aslında kolay bir hayatı gönderdi. İslam'a uygun bir hayat en kolay hayattır. Nefse uyulmayan, şeytana uyulmayan, insanlara uyulmayan, ideolojilere uyulmayan, insanların peşinden gidilmeyen, Allah'a itaat edilen bir hayat hakikatte en kolay bir hayattır. İşte Allah Azze ve Celle onlar hüsran içerisindedirler buyurur. Çünkü onlar hem ferdi hayatlarında bir sürü problemlerle karşılaşırlar. Allah'ın yasak ettiği her bir şey işledikleri zaman mutlaka bir takım problemlerle karşılaşırlar. Araba yapan adamın dediği gibi kullanmadığınız zaman siz de problemlerle karşılaşmıyor musunuz? Araba yapan adam, onun fabrikası, şöyle kullanacaksın dediği zaman öyle kullanacaksınız. Başka türlü kullandığınız zaman bir takım problemlerle karşılaşmaz mısınız? İşte aynen öyle. Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde bu vücut ve bu hayat kullanılmadığı, bu zaman onun dediği şekilde kullanılmadığı, insanların dediği şekilde kullanıldığında işte o zaman insanlar her türlü hüsran içerisinde bir hayat yaşarlar. Söyleyin, bugünkü insanlığa bakın da söyleyin, bugün haberlere bakın da söyleyin, kanalları gezin de söyleyin, her gün olan olayları görün de söyleyin, anarşist bir nesil meydana geldiğini görün de söyleyin, fakirlerin daha fakirleştirildiği, zenginin daha zenginleştirildiği zalim kapitalist düzenleri görün de söyleyin, Allahsız, kitapsız düzenleri görün de söyleyin, hüsran içerisindeki insanlığı görün de söyleyin. Allah'ın dediği doğru değil midir? Hüsrana düşmüyorlar mı insanlar vahiyden uzaklaştıkları zaman? Her türlü hüsran içerisinde olmuyorlar mı gerçekten? Rabbul Alemin doğru söylemiyor mu? Onlar hüsran içerisindedirler. Bu dünya hayatında da hüsran içerisindedirler. Allah Azze ve Celle'nin hangi emrine itaat etmezlerse mutlaka o meselede bir takım çıkmazlara gireceklerdir. Hüsrana düşeceklerdir. Faizi serbest bırakırlarsa bir çeşit hüsrana düşecekler. Ekonomilerini berbat edecekler. Kadınlarını Allah'ın emrettiği gibi giydirmedikleri zaman bir çeşit hüsrana düşecekler. Toplumlarında fitne ve kavga ve aşk meselelerinden dolayı olan bir sürü hadiselerden kurtulamayacak, hüsrana düşecekler. Allah'ın emirlerini öğretmedikleri, Allah korkusu vermedikleri zaman o nesillerinden hırsızlık görecekler, hüsrana düşecekler, her türlü hüsrana düşecekler, kardeş kardeşi öldürecek, hüsrana düşecekler, mutsuz bir toplum meydana gelecek, mutsuz aileler meydana gelecek, kadın kadın olmaktan çıkacak, erkek erkek olmaktan çıkacak, evlenenlerden çok boşananlar olacak, her türlü hüsrana düşecekler. Allah'ın dediği doğru değil mi? Şöyle bir bakın toplumlara, şöyle bir bakın Allah'tan uzaklaşmış olanlara, hüsran içinde, perişan bir şekilde değiller midir? Bütün bunlara rağmen o hüsran içinde olanları görmeyenler, kendi hüsranlarını da görmeyenler, gelip de bizi İslam'dan başka şeylere davet ederler ve bırakın artık bunu derler, gerici olmayın derler, irticayı bırakın derler, geriye dönmek istemeyin, ilerleyelim derler, çıplanalım ki ilerleyelim derler, batının kölesi olalım ki, kuklası olalım ki ilerleyelim derler, gelin bırakın vahyi ideolojilerin peşine düşelim derler. Hüsran içinde olduklarını bilmezler de bizi de o hüsrana çekmeye çalışırlar. İşte onlar hakkında Kur'an buyurur ki, de ki onlara, kul efe gayrallahi te'murunni a'bud. Ne diyorsunuz siz? Allah'tan başkasına mı? Allah'tan başkasına mı ibadet edeyim? Onu mu emrediyorsunuz? Allah'ın dışında başkalarının peşinden mi gideyim? Onu mu emrediyorsunuz bana? Eyyuhel cahilun! Ey cahiller! Allah Azze ve Celle peygamberine böyle söylemeyi emreder. De ki onlara, ey cahiller! Allah'a itaat etmeyi bırakıp, onun dediği gibi bir hayat sürmeyi bırakıp da, başkalarının peşine mi düşeyim? Başka ideolojilerin peşine mi düşeyim? Bana bunu mu emrediyorsunuz? Ben sizi Allah'a davet ediyorum. Siz beni başkalarına davet ediyorsunuz. Ben sizi Allah'a davet ediyorum. Siz beni insanlara davet ediyorsunuz. Ben sizi Allah'a davet ediyorum. Siz beni ideolojilere davet ediyorsunuz. Ben sizi Allah'a davet ediyorum. Siz beni şeytana davet ediyorsunuz. Siz beni nefsi arzulara davet ediyorsunuz. Siz beni kula kulluk yapmamı istiyor. Beni ona davet ediyorsunuz. Ey cahiller! Eyyuhel cahilun! Benden bunu mu istiyorsunuz? Peygamberimize gelip böyle tekliflerde bulunmuşlardı. Kendi davalarından, dinlerinden emin olmayanlar pazarlık yaparlar. Yazıklar olsun o Müslümanlara ki onlar da pazarlık yapmaya başladılar. Yazıklar olsun, dinlerinden emin değiller midir, nedir acaba? Kalplerinde bir takım şüpheler mi var yoksa? Bir takım marazlar içerisinde midirler acaba? Neden pazarlık masasına oturuyorlar? Peygamberimize gelip pazarlık masasına oturmak istediler. İşte o ayet, bu ayet onun üzerine geldi. Dediler ki, ya Muhammed gel seninle anlaşalım. Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahına tapalım. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. Kafirun suresi de buna benzer teklifler üzerine gelmişti. Ta ilk zamanlarda gelmişti Kafirun suresi. De ki onlara, ey kafirler, tapmam taptığınıza, tapacak değilsiniz taptığıma. Lekum dinukum veliye din, yani sizin dininiz size, benim dinim bana. Siz benimkine tapacak değilsiniz, ben de sizinkine. Pazarlığı kabul etme ey Resulüm. De ki la a'budu ma ta'budun. Ne yaparsanız yapın tapmam taptığınıza. Peşinden gitmem sizin peşinden gittiklerinizin. Ne yaparsanız yapın. Allah Azze ve Celle ta o zaman, daha peygamberimize peygamberliğin verildiği ilk zamanlarda Kafirun suresiyle bu teklifleri reddetmişti. Hareketin daha ilk başından itibaren, hareketin yolundan sapmaması için bu tür teklifleri reddetmesi emredilmişti. Onlara böyle söyleyeceksin ey Resulüm, pazarlık yapmayacaksın. İlk zamanlardan itibaren Allah peygamberine böyle yön vermişti. Bu hareketin gerçekte komutan Hazreti Peygamber de değildi. Allah Azze ve Celle'ydi. Bütün insanlara bu ilan edilmiş oluyordu. De ki gibi ifadeler. De ki gibi ifadeler geldiği zaman tüm insanlar anlamış oluyordu ki bu hareketin komutanı o da değil. Demek ki onun üzerinde Allah Azze ve Celle böyle emrediyor. Kendi namına konuşmuyor demek Hazreti Muhammed. Demek kendi namına konuşamaz. O Rabbi namına konuşuyor. De ki ey Resulüm, siz ey cahiller,
Siz bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi, itaat etmemi mi bana emrediyorsunuz? Ben sizi insanlık şerefinize uyacak bir şeye davet ediyorum. Ben sizi, sizi yaratana davet ediyorum. Siz ise beni yaratılmış olanlara mı davet ediyorsunuz? Siz Allah'a itaat etseniz şerefiniz eksilmez. Ama ben kullara kulluk yapsam şerefimden olurum. Siz beni şerefsiz olmaya davet ediyorsunuz. Ben ise sizi şerefli olmaya davet ediyorum. Ben sizi Allah'a itaat etmeye davet ediyorum. Siz ise beni ideolojilere davet ediyorsunuz. İnsanlara davet ediyorsunuz. Ne kadar adileşmişsiniz. İnsanlık onurunuzu kaybetmişsiniz. İnsanlık onurunuzu kaybetmemiş olsaydınız, sizin gibi insanlara değil, sizi yaratanlara itaat ederdiniz. Lafa gelse çok gururlusunuz. Bir laf söyletmezsiniz kendinize. En küçük bir kusurunuz söylense 40 dereden 40 su getirirsiniz. Her türlü mazereti söylersiniz de kabul etmezsiniz. Ama sizin gibi insan olanlara boyun bükersiniz. Onların izinden gidersiniz de bundan dolayı gurur meselesi yapmazsınız. De ki ey cahiller, Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz? İbadet nedir? Hazreti Peygamber'den öğrenelim. Allah Resulü Adi bin Hatem'e öyle demişti. Adi bin Hatem Hristiyan idi ve biz kendi rahiplerimize, alimlerimize veya reislerimize ibadet etmiyorduk dediği zaman, Tevbe suresinin 31. ayetine itiraz ettiği zaman Allah Resulü buyurmuştu ki o rahipleriniz, bilginleriniz ya da reisleriniz size Allah'ın helallerini haram ettiler, haramları da helal ettiler, Allah'ın hükümlerini değiştirdiler, siz de onlara itaat etmediniz mi? Evet dedi Adi bin Hatem. Onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Evet dedi. Efendimiz buyurdu ki işte bu onlara ibadetin ta kendisidir. Onların serbest bıraktığına serbest demek, yasak dediklerine yasak demek, onlara ibadet etmektir. Onların önünde iki büklüm olmana gerek yok. Rükû etmene, secde etmene gerek yok. Onların önünde eğilmen şart değil. Onlar bir takım şeyler yasakladıkları zaman buna itaat ediyorsan, bir takım Allah'ın serbest bıraktıklarını yasaklayacak olurlarsa, başörtüsü gibi, namaz gibi Allah'ın farz kıldıklarını yasaklayacak olurlarsa, sen de ona itaat edecek olursan, sen onun kulusun, o da senin Rabbindir. Yapmış olduğun itaat de ona ibadet hükmündedir. Ya da bunun tersine, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi serbest bırakacak olurlarsa, içki gibi, kumar gibi, faiz gibi, Allah'ın haram kıldıklarını serbest bırakacak, yani helal edecek olurlarsa, illa da haramı helal ettim demeleri gerekmez. Yasak olanları serbest bıraktıkları zaman bunun manası budur. Kimse haramı helal ediyorum demez. Kimse farzı haram kılıyorum demez. Ama fiilen bunu yapar. İşte Allah Azze ve Celle bunun ibadet olduğunu ifade ediyor. Hazreti Peygamber böyle tefsir ediyor ayeti. Onlar Allah'ın yasaklarını serbest ettiler. Serbest kıldıklarını yasak ettiler. Siz de onlara itaat etmediniz mi? Evet dedi Adi bin Hatem. Efendimiz dedi ki işte bu itaatiniz onlara ibadetin ta kendisidir. İlla da rükû etmeniz, secde etmeniz gerekmez. Allah Resulü böyle tefsir etti. Tefsirinde bir yanlış olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle tarafından ikaz edilirdi. Madem böyle bir ikaz yok, demek ki onun tefsirini Allah kabul etti. Demek ki Allah'ın helallerini haram kılmak, yani yasaklamak, Allah'ın yasaklarını da serbest bırakmak, işte bu Rab'lik ilan etmektir. Ve her kim ki böyle yapanlara itaat edecek olursa onlara ibadet etmiş olur ve onların kulu olmuş olur. Seni yaratana kulluk edeceksin sadece. Yaratılmış olanlara değil. İşte burada Allah Azze ve Celle buyuruyor ki böyle söyle. Ey cahiller de, çünkü bunlar cahil olmasalardı bunu teklif etmezlerdi. Ve bunlar imanlarına demek ki güvenmiyorlar. Demek ki bunlar kendi inançlarına güvenmiyorlar. Pazarlık yapıyorlar. Müslüman pazarlık yapamaz. Çünkü kendinden değil. Kendinden değil ki taviz versin. Kendi söylememiş ki, Allah'ın kelamıdır, ondan taviz veremez ki. Kendisi söyleyenler, kendi kafasından fikirler ortaya atanlar, ideolojiler geliştirenler, onlar taviz verebilirler. Onlar değiştirebilirler. Çünkü onların malıdır. Ama Allah'a ait olan nasıl değiştirilecek? Hazreti Peygamber'in böyle bir yetkisi olamaz. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi olamaz. Pazarlık yapıyorlar. Bir sene sen bizim ilahımıza tap, bir sene biz seninkine. Allah'ı zaten kabul ediyorlardı. Allah'a itaat de ediyorlardı. Hac da yapıyorlardı. Zekat da veriyorlardı. Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Birliğini de kabul ediyorlardı. Onlar putları sadece Allah'a ortak koşuyorlardı. Kainatın yaratıcısı olarak değil ama, Rezzak olarak değil, sadece bunların Allah katında değerli varlıklar olduğuna inanıyorlardı. Ve bunlara dua edecek olursak Allah duamızı kabul eder diyorlardı. O şekilde onlara dua ediyorlar, ibadet ediyorlardı. Şirk içinde olmalarının sebebi bu. Dolayısıyla bunlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Allah'a ibadet de ediyorlardı. Ama onlar demek istiyor ki yani ya Muhammed bir sene sen bizim ilahımıza tapacak olursan la temenatahu bela uzzaya sen de bir yıl bizim gibi ibadet edersen biz de o zaman bir yıl yalnız senin ilahına yalnız Allah'ı zaten kabul ediyorlar. Diğer putları bırakacağız, yalnız Allah'a ibadet edeceğiz. Demek ki kendi dinlerine olan inançları sağlam değil. Demek ki pazarlık yapılabilecek bir inançları var. Her kim ki kendi inancı hususunda pazarlık yapıyorsa, o kendi inancından emin değildir. Emin olsaydı pazarlık yapamazdı. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem daha cevap vermeden evvel Rabbi cevap veriyor bunlara. Allah cevap veriyor ve bu şekilde Allah azze ve celle bunun mümkün olmadığını bütün dünyaya ilan ediyor. Ve bu ayetlerin kıyamete kadar kitapta okunmasını istiyor Allah. Böylece bütün İslam davetçileri kendilerine yapılacak olan teklifleri reddetsinler. Hiçbirisi taviz vermesin. Bu ayetler önümüzde olduğu halde taviz verenlere yazıklar olsun. Bu ayetler elinde olduğu halde, Kafirun suresini okuduğu halde, Alak suresinin sonunu okuduğu halde, Kalem suresinde gördüğü halde, Müddessir'de gördüğü halde, o kafirlere itaat etme ayetlerini, Kur'an'da değişik yerlerde gördüğü halde, de ki onlara ey kafirler tapmam taptığınıza bu ayeti gördüğü halde ey cahiller siz beni başka bir şeye mi davet ediyorsunuz demesinin gerekliliğini Kur'an'da gördüğü halde hala dininden tavizler verenler akılları sıra akıllıca bir yol izlediklerini zannedebilirler. Başka bir strateji izliyoruz diye düşünebilirler. Bilsinler ki Allah'ın stratejisi işte bu. Bu ayetler stratejiyle ilgilidir aynı zamanda. Onlara böyle söylediğiniz zaman ey cahiller tapmam taptığınıza, ey kafirler tapmam taptığınıza, ey cahiller siz beni buna mı davet ediyorsunuz? Siz bu ifadeleri kullandığınızda artık onlarla saflarınız ayrılacaktır. Artık onlarla birleşmeniz mümkün olmayacaktır. Lekum dinukum veliyedin dediğiniz zaman işte bu bir stratejidir. Artık ayrılacaksınız demektir. Ve Allah Azze ve Celle bunu emretmektedir. Ve bu Allah'ın stratejisidir, metodudur. Ve ilk zamanlarda da böyleydi. Müslümanlar güçlendikten sonra bu tavırlar konulmuş değil. Müslümanlar zayıf iken de aynı tavrı koydu Allah Azze ve Celle. Bu ayetlerden strateji görmeyenler, hareket metodunu elde edemeyenler, kendi kafalarına göre bir yol uyduranlar, yazıklar olsun. Allah'ın bu ayetleri varken başka metotlar ve stratejiler geliştirenler, bilsinler ki onların sonu hüsrandır. Hiçbir vahye dayanmayan strateji vahyin hakimiyetini gerçekleştirememiştir ve gerçekleştiremeyecektir. Ey Resulüm, onlara böyle söyle, ey cahiller diye hitap et onlara. Çünkü onlar cahil olmasaydılar seni başka şeylere davet etmezlerdi. Sen Rabbinden gelen vahye göre davranmak zorunda olan bir Resul olduğun halde bir peygamberi böyle bir şeye davet etmek cehalet değil de nedir? Samimi bir dava adamını bile böyle bir şeye davet etmek cehalettir. Hele bir peygamberi böyle bir şeye davet etmek, başka şeylerin peşinden gidelim demek, gel şunun peşinden, falan ideolojinin peşinden gidelim demek. 1930'larda, 40'larda faşizm ve sosyalizm rüzgarları estirildi. Bir kısım insanlar o zaman faşizmin peşinden gittiler. Vahyi bıraktılar. Sonra faşizm çöktü. Sosyalizm biraz daha devam etti. Onun peşinden gittiler bu sefer 70'lere kadar, 80'lere kadar. O da çöktü. Şimdi de demokrasinin peşinden gidiyorlar. Ve her türlü özgürlüğün, haramlara her türlü özgürlüğün olduğu ama İslam'a ise sınırlı özgürlüğün olduğu, Allah'ın değil insanların dediğinin olduğu o sisteme insanları davet ediyorlar. Dün faşizme çağırıyorlardı, sosyalizme çağırıyorlardı, şimdi de buna çağırıyorlar. Sürekli bir şeylere çağırıyorlar, insanları Allah'tan uzaklaştırabilmek için, kendilerine kul köle yapabilmek için ve onları sömürebilmek için ideolojileri de basamak olarak kullanıyorlar. Araç olarak kullanıyorlar. Hakikatte onların bir tek ideolojisi var. O da onların nefislerine göre yaşaması ve tüm insanları sömürmeleri, kendi menfaatleri, tek ideolojileri aslında bundan ibarettir. Ama onlar başka bir takım fikirler ortaya atarlar ve insanları o ideolojilere davet ederek aslında kendi hakimiyetlerini ve menfaatlerini gerçekleştirirler. Halklar da bunları anlamazlar. Bir ideoloji var ortada zannederler. Halbuki ortada ideoloji bile yoktur aslında. Sadece 3-5 adamın dediği olur. Hakikat bundan ibarettir. Ama insanlar ideolojilerin peşinden koşarlar, hatta birbirlerini öldürürler. O hakim güçler ise gülerler. Solcuya da gülerler, sağcıya da gülerler. Onlar gülerler onlara sadece. Birbirinizi öldürün, öldürün derler. Kis kis gülerler. İdeolojilerin peşinden onları sürükleyip ondan sonra kendi hakimiyetlerini gerçekleştirirler. وَلَقَدْ اُوْهِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Ey Resulüm, onlar sana böyle şeyler söylüyorlar. Gel diyorlar, bırak vahyi, gel Allah'tan başkalarının peşinden git diyorlar. Sen onlara de ki, ey cahiller, siz beni neye davet ediyorsunuz? İşte Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyor. Yemin olsun ki sana ve senden evvel nice peygamberlere de böyle vahyedildi. Hepsine vahyedildi. Aynı gerçek onlara da vahyedildi. Hepsi tek bir ilaha davet edildiler. Tek bir Rabbe davet edildiler. Sana verilen bu inanç, bu iman aslında senden evvelki peygamberlere de verildi. Dolayısıyla ey Resulüm, onların tekliflerini kabul etmen mümkün değil. Yalnızca sana gelmedi bu inanç. senden evvel de geldi. Hazreti Adem'den beri bu inanç var yeryüzünde. Tevhid akidesi dünyadaki en eski inançtır. Ondan evveli yoktur. Çünkü ilk insan peygamberdir ve tevhid onunla birlikte başlamıştır. Ey Resulüm, sana da senden evvelkilere de aynı gerçeği öğrettik. Aynı gerçek onlara da vahyedildi. Dolayısıyla ey kafirler, siz de bilesiniz ki bu hakikat sadece Muhammed'e gelmiş bir hakikat değil sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla beraber daha evvel bütün peygamberlere gelmiş olan bir hakikat. Bu değişir mi? Nasıl başka şeylere davet ediyorsunuz onu? Hazreti Adem'den beri gelen bu hakikati o bırakır da sizin o saçmalıklarınızın peşine takılır mı? لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ Eğer Allah'a şirk koşacak olursan, mesela yani, böyle bir şey olacağından değil. Mesela yani in ile geliyor, in şartıya ile. Böyle bir şey hani mesela olmuş olsaydı yani. Peygamberlerin Allah'a şirk koşması tabii ki mümkün değil. Bir muvahhid Müslüman bile Rabbine şirk koşmaktan Allah'a sığınır. En çok dikkat ettiğimiz husus şirktir ve olmalıdır. Zinadan kendini koruyanlar, şirkten o kadar korunmuyorlar bugün. Adam öldürmekten kendini koruyanlar, şirkten o kadar korumuyorlar kendini bugün. Hırsızlıktan kendini koruyanlar, şirkten o kadar korunmuyorlar. Halbuki en büyük günah şirk değil midir? Zina eden, hırsızlık yapan, adam öldüren, cehennemde günaha kadar kaldıktan sonra cennete yine girer eğer Müslüman ise, iman üzere öldüyse. Fakat şirk üzere ölenler ebediyen cehennemdedirler. Oradan çıkmamacasına cehennemdedirler. Dolayısıyla şirk üzerinde hassasiyet gösterilmesi gerekmez mi? En büyük günah değil midir? İşte Allah Azze ve Celle buyurur ki, mesela hani لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكُ Eğer şirk koşmuş olsaydın bütün amellerin hapt olurdu. Boşa giderdi. Bütün amellerin boşa giderdi. Demek ki ne kadar amel işlerse işlesin insan, eğer ölmeden evvel şirke düşecek olursa, şirk üzere ölecek olursa bütün amelleri gider. Bütün amelleri gider. Allah Azze ve Celle müminleri peygambere karşı da dikkatli olmaya davet ederken aynı ifadeyi kullandı orada da. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u esvatekum fevka savtin nebi. Ey müminler, nebinin sesinden daha yüksek sesle konuşmayın. Onun ona bağırmayın, birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Ne olur o zaman bağıracak olursan amelleriniz gidiverir. Haberiniz bile olmaz. Siz farkında değilken bütün amelleriniz gidiverir. Kıldığınız namazlar, tuttuğunuz oruçlar gidiverir. Peygamberin yanında yüksek sesle konuşacak olursanız, ona bağıracak olursanız birbirinize bağırdığınız gibi amelleriniz gidiverir. Eliniz boş gidersiniz. Hucurat suresinde de öyle buyurulmuştu. Amellerinizin gitmesiyle, amellerimizin gitmesiyle tehdit edilmiştik. Hazreti Peygamber'in sahih bir hadisinin bildiği halde konuşan ona ittiba edeceğine, onu bırakan kendi kafasından konuşanlar ya da Hazreti Peygamber'in huzurunda bağıra çağıra konuşanlar, ona bağırarak hitap edenler, nasıl ki onlar böyle tehdit edildiler, aynı şekilde burada da eğer şirk koşacak olursan ey Resulüm, böyle bir şey mümkün değil peygamber için. Dediğim gibi bir muvahhid Müslüman bile, tevhid ehli, Allah'tan başka ilah tanımayan, Allah'tan başka bir Rab tanımayan, kullara kulluğu reddeden, sadece Allah'a itaat eden, bu şekilde ölmek isteyen bir Müslüman bile Allah'a şirk hususunda çok hassastır. şirk koşmadan ölmeye çalışır. Burada Hazreti Peygamber'e mesela, yani sen şirk koşsaydın deniyor, sen de affedilmezdin yani. Yani ey Resulüm, sen ki Hazreti Peygambersin, sen ki vahiy alansın, Kur'an'ın verildiği kimsesin, mucizelerin verildiği kimsesin, sen ki yüce ahlaka sahipsin, sen ki ihlas sahibisin, sen ki muvahhidsin. Eğer farz-ı misal şirke düşecek olsan, amellerin hepsi boşa gider. Allah Azze ve Celle bu şekilde aslında bütün Müslümanlara hitap ediyor. Ve demiş oluyor ki, ey müminler, sizinki de boşa gider. Peygamberinki bile boşa gidiyorsa sizinki dünden boşa gider. Bütün amelleriniz gider. Şirk konusunda hassas olun o halde. Peygamberimize sordular. Bir seferinde Efendimiz anlatıyordu şirkin ne olduğunu. Biri dedi ki, ya Resulallah, biz şirki la temena tahubele uzaya, bunun gibi putlara tapmak zannediyorduk. Efendimiz dedi ki, hayır, şirk sadece ondan ibaret değil. Şirkin ne olduğunu size haber edeyim mi? Şirk gecenin karanlığında yürüyen bir karıncadan daha gizlidir. Şirkin gizli olanına işaret etti Peygamberimiz bu şekilde. Gecenin karanlığında yürüyen bir karıncadan daha gizlidir. Bir insan dese ki, falan olmasaydı filanca beni öldürecekti, ya da falan kişi beni kurtardı derse, işte bu şirktir buyurdu. Demek ki Allah Resulü şirki böyle anlatıyor. Gecenin karanlığında yürüyen karıncadan bile daha gizli. Şirkin açık olanları var. Gökteki yıldıza tapanlar, kendi yaptığı putlara tapanlar. Bunun gibi açık şirkler var. Ama şirkin hepsi böyle açık değil ki. Şirkin gizli olanları da var. Falan olmasa filanca beni öldürecekti demek. Allah'ı bırakıp insanların peşinden gitmek, Allah'ın kitabını terk edip ideolojilerin peşinden gitmek, kullara kulluk yapmak, bunların da hepsi şirktir. Allah Azze ve Celle peygamberine bile böyle söylerken, bütün amellerin boşa gider şirke düşecek olursan, o halde ey müminler, sizin de amelleriniz boşa gider, dikkat edin. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Ve o zaman sen hüsrana düşenlerden olmuş olursun. Hüsrana düşenlerden olursun. Onlarla beraber olursun. Şirk seni hüsrana düşürür. Bir memleket şirk içinde ise, o memlekette kardeş kavgası bitmez. Eğer Allah Azze ve Celle o memleketi uyandırmak istiyorsa, o insanları uyandırmak istiyorsa, onlara şirk içinde olduklarını hatırlatmak istiyorsa, Allah onların kalemini kırmadıysa, onları uyarmaya değerli buluyorsa, onları uyarmak istiyorsa, o memlekette kardeş kavgası bitmez. Çünkü şirkin cezası kardeş kavgasıdır. Bir toplum kurumlarıyla birlikte Allah'a ortak koşarsa o toplumda kardeş kavgası bitmeyecektir. Bir toplumun fertleri kullara kulluk yaparsa, bir toplum olarak Allah'ın izinden gitmez de başka insanların, milletlerin izinden giderse, onlar kertenkelenin deliğine girseler, bunlar da girecek olurlarsa, Allah o memlekette kan davaları meydana getirir. Allah o memlekette kardeş kavgaları meydana getirir. Şirkin cezası budur. Kanla temizlenir. O memlekette insanlar birbirlerini öldürmeye başlarlar. Şirk çünkü düzeni bozar. Şirk insanların akli dengelerini bozar. Şirk insanları hüsrana düşürür. Şirk Allah'tan almayıp kriterleri, değer sistemlerini insanlardan almaktır. Dolayısıyla Allah'tan almayanlar, insanlardan alanlar birbirlerine düşeceklerdir. O toplum bozulacaktır. Bozulacaktır, birbirlerini yemeye başlayacaklardır. Her türlü harama girecekler, girdikçe girecekler ve sonra birbirlerini öldürdükçe öldüreceklerdir. Ve bu şekilde hüsrana düşeceklerdir. İşte onun için Allah Azze ve Celle, eğer şirke düşseydin ey Resulüm, amellerin boşa gider ve sen de hüsrana düşenlerden olurdun. Dünyayı da kaybederdin, ahiretini de kaybederdin. Şirk insana bu dünyasını da kaybettirir, ahiretini de kaybettirir. Belillâhe fe'bud. Aksine, onların dediğinin aksine ey Resulüm, bilakis sen sadece Allah'a ibadet et. Sadece Allah'a. Allah'a ibadet et denilmemiş. Allah dendikten sonra fa'bud buyurulmuş. Yani mef'ul emirden evvel getirilmiş. Dolayısıyla hasır ifade eder. İhtisas ifade eder. Yani sadece Allah'a ibadet et manasına gelir. Başkasına ibadet etmen caiz değil demek olur. Allah'a ibadet et demek başka bir şey. Yalnız Allah'a ibadet et demek başka bir şey. Allah'a ibadet et denilmiyor. Eğer öyle denilmiş olsaydı Allah'a da ibadet et, başkalarına da et olabilir demek olurdu. Fakat öyle olmasın diye Allah Azze ve Celle sadece manasına gelsin diye mef'ulü fiile takdim ediyor. Sadece Allah'a ibadet et buyuruyor. Nasıl ki İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Aslında na'buduke ve nestaînuke demek icap ederdi. Fiilden sonra mef'ulün gelmesi gerekirdi. Ama Allah Azze ve Celle mef'ulü öne aldı. İyyâke mef'ulünü öne aldı. Ve bu şekilde sadece sana ibadet ederiz. Ve sadece senden yardım isteriz manasına gelmiş oldu. Aynı şekilde burada da Allah Azze ve Celle sadece Allah'a ibadet et. Sadece ona itaat et. Onun dışında kimseye itaat etmem. Seni başka şeylere davet edecekler ey Resulüm. Sen başka şeylere değil, sadece seni yaratana itaat edeceksin. Onurunu her zaman koruyacaksın. İnsanlık onurunu düşünenler, insanlık onuru olanlar Allah'tan başkalarına kulluk etmezler. Ve kum mineşşakirin. Ve şükredenlerden ol. Hüsrana düşenlerden olma, şükredenlerden ol. Şirke düşenlerden olma, şükredenlerden ol. Allah seni insan olarak yarattı, hayvan olarak da yaratabilirdi. Taş, toprak olarak da yaratabilirdi. Seni en şerefli varlık olarak yarattı, seni insan yaptı. Bunun için şükretmen gerekmez mi? Seni kafir olarak da yaratabilirdi. Seni Müslüman olarak yarattı. Şükretmen gerekmez mi? Seni peygamber yaptı aynı zamanda. Şükretmen gerekmez mi? Sana bu kadar nimetler veriyor. Şükretmen gerekmez mi? Şükredenlerden ol. Allah şükre layık olandır. Hani bazı cahiller derler ya, kalbim temiz. Kalbini neyle temizlemiş acaba, merak ediyorum. Bu kalbinin temiz olduğunu iddia edenler var ya, Allah'tan fersah fersah uzak olduğu halde kalbinin temiz olduğunu söyleyenler var ya, ondan dolayı da ibadet etmeye gerek görmediğini adeta ifade edenler var ya, hani mesela neden namaz kılmıyorsun denilse, kalbim temiz ona bak derler ya, hani sanki kalbi pis olanlar namaz kılarmış gibi konuşanlar var ya, şükrün ne olduğunu anlamamış olanlar var ya, işte Allah Azze ve Celle şükredenlerden ol diyor burada. Ey Resulüm, şükredenlerden ol. Allah'ın cenneti olmasaydı da yine Allah ibadet edilmeye layıktı. Cehennemi olmasaydı da yine korkulmaya layıktı. Çünkü o Allah'tır. Allah olduğu için layıktır. Sonsuz ilim sahibidir. Sonsuz kudret sahibidir. Dolayısıyla Allah, Allah olduğu için layıktır. İlla da kalbi pis olanlar mı Allah'a kulluk edecek? Şükretmek için insan Rabbine kulluk etmeli. Kalbimiz temiz değil ayrıca. Temiz olsaydı bile meleklerden daha da mı temiz? Melekler de kulluk ediyor. Peygamberden de mi temiz? Peygamber de kulluk ediyor. Ebu Bekir Sıddık'tan da mı temiz? İbadet makamından uzaklaştık diyen cahiller, hatta kafir olanlar, İbadet bizim için değil diyenler, İbadet normal insanlar içindir diyenler, bize başka bir şekilde ilim geldi diyenler, Hazreti Ali kanalıyla bize ilim geldi deyip iddiada bulunan saçmalayanlar, ellerindeki Kur'an'a bakmayıp güya kendilerince Hazreti Ali'den kendilerine ilim geldiğini söyleyip, İbadetler bizim gibiler için değildir diyenler, bize yakini ilim geldi diyenler, ibadetler ise yakini ilimi olmayanlar içindir diyenler, ayetleri saptıranlar ve o yüzden ibadet etmemize gerek yok diyenler, Allah Azze ve Celle peygamberine vahiy gönderdi. Bu kitap ona geldi, vahiy olarak geldi, ilim olarak geldi. Ama o Allah, o peygamberine sadece Allah'a ibadet et diye emretmiyor mu? Peygamberin de ibadet etmesi gerekiyor yani. Hangi makama çıkarsanız çıkın. İbadeti sadece cahillerin işi olarak görenler ya da ibadeti sadece yakini ilme ulaşmamış olanların işi olarak görenler, bize yakin geldi diyenler, o yüzden ibadetten artık biz muaf tutulduk diyenler, peygamberden de mi fazla onlara ilim gelmiş? Saçmalıyorlar. Elif Bey bilmeyen cahiller bile bazen böyle konuşurlar. Kendini evliyadan gören bazıları da zamanında böyle konuştular. İbadete ihtiyacımız yok dediler. İbadetle ilgili bir ayeti de yakin kelimesini de yanlış anlamak istediler. Ayette buyurur ki ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Rabbine ibadet et yakin sana gelene kadar. Yakin işte burada yakini ilimdir dediler. Bize de ilim geldi dediler. Sadece boş bir iddiada bulundular. Bize ilim geldi dediler. Ayette de yakin sana gelene kadar ibadet et buyuruyor. O halde bize yakin geldi, artık ibadetten biz muaf olduk dediler. Saçmaladılar. Halbuki yakin ölüm manasında kullanılmıştı. Çünkü ölüm yakinidir, kesindir. Herkes ölecektir, yakindir. O yüzden Kur'an ona yakin der. Ölüm demek yerine, daha belagatlı olsun diye, bir başka mana daha anlaşılmış olsun diye, onun kesin olduğu anlaşılmış olsun diye, kaçışın mümkün olmadığı anlaşılsın diye, yakin der Allah. Ve ölmek üzere olan insan da görür, görür, adeta artık cenneti cehennemi görmeye başlar, Azrail'i görmeye başlar, ölümün kokusunu hissetmeye başlar ve o anda yakine ulaşır. O ana kadar demek olabilir. O ana kadar, yani ölüm döşeğine düşene kadar, adeta Azrail'i görene kadar ibadet et demek yani. Ama onlar böyle anlamak istemezler. Onlar bize ilim geldi, ibadetten muaf olduk derler. Hiçbir delilleri yoktur, sadece saçmalamaktadırlar. Burada Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e hitaben sen de ibadet edeceksin ey Resulüm buyuruyor. Peygamberden daha yüksek makam olabilir mi? Peygamber ibadet etmekle mükellef ise, onun da her gün benzin almaya ihtiyacı varsa, onun da kendi ifadesiyle bazen kalbime bir bulanıklık gelir, bundan dolayı günde 100 defa tövbe istiğfar ederim buyurmuştu. Onun bile ihtiyacı varsa, her ibadet o bulanıklığı giderir, o günahlardan ötürü oluşan siyah noktaları giderir ve kalp aynasının tertemiz olmasını ve ayna görevi görmesini sağlar. Yoksa o kalp aynı o ayna görevi göremez. Bu şekilde Allah Azze ve Celle peygamberine böyle emrediyor. Sen de ibadetle mükellefsin. Dolayısıyla bütün insanlar da mükelleftirler. Ama anlamadılar. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِي Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı koymaları gereken yere koyamadılar. Kendilerince bir Allah anlayışı uydurdular. Herkes yaratan bir Allah'a inanır ama, rızık veren bir Allah'a inanır ama, melik olan, aziz olan, hakim olan bir Allah'a inananlar ne kadar da azdırlar. Kanun koyan bir Allah'a inananlar, melik olan, hükümdar olan bir Allah'a inananlar ne kadar da azdırlar. Yaratıcı bir Allah'a herkes inanır. Her şeye kudreti yeten, kadir olan bir Allah'a, semi olan, basir olan, habir olan, rahman olan, rahim olan, tevvab olan, öyle bir Allah'a herkes inanır. Fakat hakim olan, melik olan bir Allah'a inananlar, ilah olan bir Allah'a inananlar, Rab olan bir Allah'a inananlar ne kadar da azdırlar. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Koymaları gereken makama koyamadılar. Allah'ı hakkıyla takdir etmek, onu hakim makamına koymakla olur. Bazı müfessirlerimizin sözlerine burada küçük bir itirazım olacak. Bazıları dediler ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmek, Allah'ı hakkıyla takdir etmek demektir. Evet, elbette ki Allah her şeye kadirdir. Ama Allah hakkıyla takdir etmek bununla olur mu? Ebu Cehil de bunu kabul ediyordu. Ebu Leheb de Allah her şeye kadirdir diyordu zaten. Kur'an onlar hakkında bunu, Allah Azze ve Celle onlar hakkında bu ayeti indirmiş. Kur'an onlardan bahsediyor. Onlar Allah'ın her şeye kadir olduğunu itiraf ediyorlardı. Allah'ın Rezzak olduğunu, Allah'ın sıfatlarının çoğunu kabul ediyorlardı. Onların Allah'ın kudretiyle ilgili bir sorunları yoktu. Ama Allah Azze ve Celle onlara diyor ki, onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Demek ki mesele o değil. Demek ki onunla olmuyor. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmek, her şeyin rızkını verenin o olduğunu, yaratanın o olduğunu kabul etmek, demek ki Allah'ı hakkıyla takdir etmeye yetmiyor. Allah'ın bütün isimleriyle, bütün sıfatlarıyla kabul, Esma-ül Hüsna ile kabul, bütün sıfatlarıyla kabul edenler, onlar Allah'ı hakkıyla takdir etmişlerdir. Onun dışındakiler takdir etmemiştir. Kanun koymayan bir Allah'a inananlar, Allah'ı koymaları gereken yere koyamayan ve takdir etmesi gibi, takdir etmesi gerektiği gibi takdir edemeyenlerdir. Neden Allah'ı takdir etmek lazım? Çünkü ondan iyi bilen yok ki. Ondan iyi bilen yok ki. Şöyle bir bakılsın kainata. Kainata bakıldığı zaman Allah'ın sonsuz ilim sahibi olduğu görülecek. Bütün bu mahlukatı ol emriyle yaratan, her gün yaratan, öldüren, yaratan, öldüren, sonsuz ilim sahibi ve sonsuz kudret sahibi olmasa bunları yapabilir mi? Şu düzeni muhafaza edebilir mi? Allah'ı hakkıyla takdir etmek kainat kitabını okuyunca mümkün olur. Kainat kitabını okumayanlar, mahlukata bakmayanlar, tefekkür etmeyenler, bunun üzerinde kafa yormayanlar Allah'ı koymaları gereken makama koyamayacaklardır. Mümkün değil. Allah'ı tanımak mı istiyorsun? Allah'ı koyman gereken yere koymak mı istiyorsun? Müşrikler gibi olmak istemiyorsun, öyle mi? Onlar Allah'ı takdir edemediler. Yanlış anladılar Allah'ı. Eksik anladılar Allah'ı. Onlar gibi olmak istemiyorsun öyle mi? O zaman Allah'ı tanıyacaksın. Tanımak için kainat kitabını okuyacaksın, bakacaksın, bakacaksın, bir gün göreceksin. Kainat onun yüceliğini gösterir. İşte o zaman onu hakkıyla takdir edersin. İşte o zaman onun sonsuz ilmini görürsün. Gördüğün zaman da madem bu kadar sonsuz ilim sahibidir, o halde bütün kainatı böyle yaratan ve idare eden Allah, ona bıraksalardı ki insanların idaresini, insanları da ne güzel idare ederdi diyeceksin. Bunu dediğin zaman Allah'ı takdir etmiş olacaksın, takdir etmen gerektiği gibi. Bunu demeyenler, sadece yaratan bir Allah'a inananlar, her şeyi işiten, her şeye kudreti yeten bir Allah'a inananlar, Allah'ı hakkıyla takdir etmiş olamazlar. Madem ki sonsuz ilim sahibi, o halde ona itaat edilmeli. Madem ki hak onundur, madem ki kainat onundur, o halde onun dediği olmalı. Bunu söylemeyenler Allah'ı takdir etmiş değillerdir. Onu takdir edebilmek için, hakkıyla takdir edebilmek için neler yapmak lazım? Onun gaybı bildiğini bilmek lazım. O zaman onun emirlerine itaat edilir. Madem ki gaybı bilen bir Allah'tır, o halde ona göre hükümler indirmiştir. O halde ona itaat etmek lazımdır. İnsanlar ise gaybı bilmemektedirler. O halde insanlara değil, gaybı bilen Allah'a itaat etmek gerekir. İnsanların bir menfaati olur, Allah'ın ise menfaati yoktur. O halde ona itaat etmek gerekir. Madem ki sonsuz ilim sahibidir, o halde ona itaat etmek gerekir. Madem ki her şey onundur, o halde ona itaat etmek gerekir. İşte bu onu hakkıyla takdir etmektir. Böyle olmayanlar hakkıyla takdir etmiş olmazlar. Ve Allah'ı hakkıyla takdir etmeyenler, onlar kendilerini de takdir edemezler. Kendilerini de koymaları gereken yere koyamazlar. İnsan nedir? İnsanı da anlayamazlar. Allah'ı tanımayan, Allah'ı koyması gereken yere koyamayan, insanı da koyması gereken yere koyamaz. İnsana itaat eder. Halbuki insan itaat edilmesi gereken bir varlık değil. Kendisi de Allah'a itaat etmesi gereken bir varlık. İnsanı putlaştırırlar. İnsanı da koymaları gereken yere koyamazlar. Allah'ı koymamız gereken yere koyamayınca, işin başında hata edince artık her şey ondan sonra arka arkaya gelir. Çorap söküğü gibi bütün hatalar arka arkaya gelmeye başlar. Ve insan, Allah'ı hakkıyla takdir edemeyen insan, insanı da takdir edemez ve insanların peşinden gider. Halbuki çamurdan yaratılmıştı. Çamurdan yaratılmışı da takdir edemez. Onun çamurdan yaratıldığını da anlayamaz. Spermden yaratıldığını da anlayamaz. Onun izinden gider. Onu da koyması gereken yere koyamamaktadır artık. Hayatı da koyması gereken yere koyamaz. Hayata tapmaya başlar. Dünya nimetlerine tapmaya başlar. Bir defa ölçü bozulmuştur artık. Allah'ı koymamız gereken yere koyamayınca hiçbir şeyi koymamız gereken yere koyamayız. Cenneti de koymamız gereken yere koyamayız. Cehennemi de, ne cenneti tam arzu edebilir, onun güzelliğini anlayabilir, ne de cehennemden tam korkabilir. Hiçbir şeyi koyması gereken yere koyamaz. Çünkü bir defa ölçüyü kaçırmıştır. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِمْ Allah'ı koyması gereken yere koyamadılar. Takdir etmeleri gerektiği gibi takdir edemediler. Çünkü kainata bakmadılar, tefekkür etmediler, düşünmediler. Üzerinde kafa yormadılar. Bunun cezası olarak da işte Allah'a takdir edemediler. Allah'ı unutanlar Allah'a nasıl takdir edecekler? Allah'ın sıfatlarını nasıl anlayacaklar? Kainata bakmadan, Kur'an'a bakmadan Allah'ın sıfatlarını nasıl anlayacaklar? Herkesi ve her şeyi yerli yerine koyabilmek bir seviye ister. Seviyeli bir insanın seviyesini seviyeli bir insan anlayabilir. Seviyesiz bir insan, seviyeli bir insanın seviyesini anlayamaz. Profesörün kıymetini ilim sahipleri bilir. Cahil ne bilecek? Çocuk ne bilecek? Allah'ın kıymetini ilim sahibi olanlar, görenler bilir. Kainatı bilenler Allah'ın kıymetini bilir. Uzaydaki taşları, meteorları bilenler, onların başımıza düşmediğini görenler, yıldızların gelip bize çarpmadığını görenler, onlar Allah'ın kıymetini bilir, Allah'ı hakkıyla takdir ederler. Allah'ın göndermiş olduğu hükümlerin bir medeniyet meydana getiren hükümler olduğunu anlayanlar, onlar Allah'ı hakkıyla takdir edebilirler. Anlamayan, Allah'ın hükümlerini bilmeyen, koyduğu kriterleri, değer ölçülerini bilmeyen, ahlak ölçülerini bilmeyen Allah'ı nasıl takdir edebilir? Takdir edemez. Dolayısıyla Allah hakkıyla ilim sahipleri takdir ederler. Hangi alanda ilim sahibi olursa olsun, ilim sahibi Allah'ın gücünü ve kudretini görür. Ve gücünü kudretini gördüğü zaman o Allah'a teslim olunması gerektiğini de anlar. İşte o zaman Allah'ı takdir etmiş olur. Vel ardu cemi'a kabdatuhu yevmel kıyamem. Yeryüzü onun elindedir kıyamet gününde. Allah'ın elinde. Vel ardu cemi'a, yeryüzü bütünüyle, kabdatuhu yevmel kıyame, kıyamet gününde onun kabzasındadır, onun elindedir, onun avucundadır. Ve semavat matviyat bi yemini, ve semalar da dürülmüş bir şekilde onun yemininde, onun sağ elindedir. Yani Allah azze ve celle burada hakikati mi kastediyor, mecazı mı? Allah'ın eli bildiğimiz manada değil elbette. Bizim elimiz gibi değil tabii ki. Buhari'de geçen bir rivayete göre Yahudi alimlerinden birisi peygamberimize gelmiş ve demişti ki, ya Muhammed, bizim kitabımızda, Tevrat'ta gökler Allah'ın bir parmağı üzerinde, yer bir başka parmağı üzerinde, ikinci parmağı üzerinde, toprak, su vesaire Allah'ın bir başka parmağı üzerinde, dağlar başka bir parmağı üzerinde ve diğer yaratıklar da başka bir parmağı üzerinde, beş parmak. Bizim kitabımızda böyle yazıyor dedi. Efendimiz tebessüm etti ve bu ayeti okudu. Allah her şeye kadirdir demek istedi. Böyle beş tane parmağa ihtiyacı yoktur dedi. Yer onun avucunun içindedir. Bu ifade ile acaba hakikat mi kastediliyor? Yani Allah'ın bir avucu vardır da bilmediğimiz, bizimki gibi değil tabii ki, bilemediğimiz bir şekilde bir avucu vardır da onun içinde midir bütün dünya? Yoksa burada mecaz mı kastediliyor? Kur'an'da mecaz olduğu bir gerçektir. Mecazı kabul etmek zorundayız. Kur'an'da mecazi misalleri çoktur. Bazen hakikat mana uygun gelmez. Hakikat manayı terk etmek bazen vacip olur. Orada mecazın kastedildiğini anlayabilir insan. Allah Azze ve Celle için böyle bir bizim avucumuz gibi bir avucun olması söz konusu değil tabii ki. O şekilde anlamak caiz olamaz. Ama acaba bilemediğimiz bir avuç mu? Bizimki gibi değil, o kesin. Ama bilemediğimiz bir şekilde bir avucu var. onun içinde mi tutacak kıyamet gününde yeryüzünü? Ve gökleri de dürecek, bir mendili dürer gibi, bir kağıdı dürer gibi yeryüzünü eline alacak kabzasının içinde. Gökleri de kağıdı dürer gibi kırıştırırcasına bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde hutbede minberin üzerinde bu ayeti okumuştu ve sallanmıştı. Ve sahabeden gelen rivayetlere göre minberden düşeceğini zannettik. Allah Resulü bu ayeti okuyordu ve bu şekilde işaretler yapıyordu. Allah'ın elindedir demek istiyordu. Ve o kadar yaptı ki minber sallandı ve minberin ayağının altından kayacağını zannettik. Allah'ın gücünü, kudretini anlatırken peygamberimiz kendinden geçmişti adeta. Ve evet, Allah'ın elindedir ama bu mesela şöyle bir manada da kullanılabilir mecazi olarak. Mesela filanlar filan memleketi ele geçirdiler denir. Mesela filan tarihte filan padişah filan memleketi ele geçirdi. Ele geçirdi demek o topraklar eline almak demek değil. Orada oraya hakimiyet manasında, orada hakimiyetini sağladı manasında. Bu gibi ayetlerle ilgili olarak ulema iki kısma ayrılmıştır. Bu gibi ayetleri nasıl anlayacağız? Hakikat manasıyla mı? Yani Allah'ın bir eli var ama bilmiyoruz nedir? Bir avucu var ama bilmiyoruz nedir? Böyle mi? Mesela Fetih suresinde yedullah ifadesi geçer. Yedullah. Yedullah fevka eydihim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Allah'ın eli ifadesi Kur'an'da geçiyor. Allah'ın ayağı ifadesi hadislerde geçiyor. Bunları nasıl anlayacağız? Acaba Allah Azze ve Celle'nin bir eli var mı? Öyle mi anlayacağız? Bizimki gibi değil ama öyle anlamak caiz değil. Çünkü bizimki maddedir. Allah'ınki madde değil. Bizimkinin bir mekana ihtiyacı vardır. Allah'ın mekana ihtiyacı yoktur. Çünkü mekan yokken de Allah vardı. Bu gibi ayetleri nasıl anlayacağız? Allah'ın eli, Allah'ın ayağı, Allah'ın yüzü gibi ifadeler Kur'an ve sünnette. Bazı alimler bunları olduğu gibi bırakacağız, bu vardır diyeceğiz ve geçip gideceğiz, üzerinde durmayacağız kanaatindedirler. Selefi Salihinin görüşü bu. Bunlar üzerinde durmaya gerek yok. Allah'ın avucu var ama bilmiyoruz. Allah'ın eli var ama bilmiyoruz. Keyfiyeti bizce meçhul. Bu var. Buna iman vacip. Ama bunun keyfiyetini bilmiyoruz. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bir kısım alimlerin görüşü bu. Selefi Salih'in ekseriyetinin görüşü budur. Ama daha sonra insanlar kendi kafalarına göre manalar vermeye kalkınca müteahhirun uleması, cahillerin eline kalmasın diye bu iş, kendileri tevil yaptılar. Ve bu gibi ifadeleri Allah'ın kudreti gibi yorumladılar. Allah'ın elindedir yeryüzü, yani Allah'ın hakimiyeti altında. Allah'ın hakimiyeti altındadır. Ve Allah Azze ve Celle kendi gücünü, kudretini anlatmak için böyle bir mecazi ifade kullanmış olmaktadır. Yani bütün her şey benim kudretimin içindedir. Yani benim dünyaları yaratmam ya da yok etmem benim için çok kolaydır. Beni yani anlayın. Beni takdir etmeniz gerektiği gibi takdir edin. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ dedikten sonra bu geliyor. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler dedikten sonra Allah böyledir diyor. Yani böyle anlayın. O yeryüzünü kabzasında tutan bir Allah ve gökleri de bütün uzayları da eliyle düren bir Allah. Bir hadiste Efendimiz buyurur ki Allah Azze ve Celle böyle yapar. Dünyayı kabzasıyla tutar, avucun içine alır tutar ve gökleri de dürer. Bir çocuğun elinde topu çevirmesi gibi dünyayı bu şekilde tutar ve döndürür Ve ondan sonra der ki nerede mütekebbir olanlar, nerede krallar, nerede padişah olanlar, nerede dünyada kendi istediği gibi davrananlar, nerede mütekebbir olanlar, nerede aziz olanlar, nerede kerim olanlar, nerededirler kendini öyle zannedenler, nerededirler mütekebbirlik taslayanlar, nerededirler benim dediğim olacak diyen kafirler. Allah Azze ve Celle o gün orada böyle seslenecek, çıksın ortaya dünyada meliklik taslayanlar. Haydi bakalım bugün burada meliklik taslasınlar. İmtihan dünyasında onlara ben güç kuvvet vermiştim, anlamadılar. Bunu kendilerinden bildiler. Hesap vermeyeceklerini zannettiler. Yaptıkları yanlarına kalacak zannettiler. Nerede mütekebbirler? Nerede kendini aziz zannedenler? Nerededirler? Melikler, krallar, padişahlar nerededirler? Karunlar nerededirler? Allah'ın kullarına ilahlık taslayanlar, bırakın Allah'ı bana itaat edin diyenler nerededirler? Nereye kaçacak? Bu dünyada benim dediğim olur diyenler nereye kaçacaklar? O gün hiçbir yere kaçamayacaklar. Subhanahu ve Teala amma yüşrikun. O hiçbir eksiği olmayan, bütün eksikliklerden münezzeh olan Allah ve onların şirk koştuklarından da yüce olan Allah'tır. Onların o şirk koştukları Allah gibi sıfatlara sahip midir? O Allah'a şirk koştukları kendileri gibi mahlukattandır sadece. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle onların şirk koştuklarından uzaktır. Allah Azze ve Celle onların şirk koştuklarından yücedir. Ve hiçbir eksik sıfatı yoktur. Halbuki onların şirk koştuklarının her tarafı eksik sıfatlarla doludur. Ve kıyamet gününde Allah Azze ve Celle bu şekilde kullarına böyle gösterecek. Ve onlar o gün orada hiçbir yere kaçamayacaklar. Bu dünyada yaşarken ona göre yaşamak icap etmez mi? Madem ki dünya onun kabzası içerisinde, Allah Azze ve Celle kendinin bütün kainata hakim olduğunu anlatmak için bu şekilde bir misal veriyor. Mesela hani denir ya, filan adamın filan adam filanın avucunun içerisinde. Hani denir ya, filan filanı avucunun içine almış. Aynen öyle, onu avucun içerisine aldığından değil, mecaz kastedilir ya hani bazen, onun üzerinde yani gücü var, onun üzerinde tesir edebiliyor, onu kendi hakimiyeti altına almış manasında söylenir ya, işte Allah Azze ve Celle burada ya öyle anlayacağız, Allah'ın gökleri dürmesi ve yeri de kabzasında tutması, ya bu şekilde mecaz olarak anlayacağız yahut hiçbir şekilde yorum yapmadan Allah bilir diyeceğiz, bu böyledir diyeceğiz, böyle buyuruyor diyeceğiz, böyle iman edeceğiz ama olduğu şekliyle bırakacağız, keyfiyetini anlayamıyoruz diyeceğiz selefin görüşüne göre. Ama yanlış teviller yapmak caiz olamaz. Bu iki tavır, ikisi de kabul edilebilir yerine göre. Ama yanlış teviller asla kabul edilemez. Allah Azze ve Celle bu şekilde mümin kullarına da teselli vermiş oluyor. Ey mümin kullarım, ey mümin kullarım, siz sadece bana itaat edin, sadece bana ibadet edin. Bütün kainat benim elimde. O halde ne, onlardan korkmayın. Sadece bana itaat edin. Kafirlere karşı dimdik durmaya devam edin. Onlara itaat etmeyin. Dininizden taviz vermeyin. Çünkü her şey benim elimdedir. Allah Azze ve Celle'nin dediği doğrudur. Ya Rabbi, kitabının mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.